Ayrım 5. Manhattan'daki Hayalet. Frederick Forsyth. Sayfa 53. 3. Bölüm. Armand Dufault'un Umutsuzluğu. Broadway, New York, Ekim 1906. Bu şehirden nefret ediyorum. Hiç gelmemeliydim. Niye geldim ki Tanrı aşkına? Paris'te ölmekte olan, belki de aklını yitirmiş bir kadının isteği yüzünden ve elbette bir çanta dolusu Napolyon altını için. Ama belki de onu bile asla almamalıydım. Hiçbir anlamı olmayan bir mektubu ulaştırmam gereken şu adam nerede acaba? Peder Sebastian'ın bana tek söyleyebildiği, adamın korkunç çirkin olduğu ve bu şekilde onu tanımanın kolay olabileceğiydi. Ama hiç de öyle olmadı, adam ortalarda yok. Her geçen gün adamın buraya hiç gelmediğinden daha çok emin oluyorum. Ellis Adası'ndaki girişte görevler tarafından geri çevrilmiş olduğuna hiç şüphe yok. Oraya gittim. Tanrım, o ne kargaşaydı. Dünyadaki tüm yoksullar ve yoksun bırakılmışlar bu ülkeye akın ediyormuş gibi görünüyordu. Üstelik çoğu da tam burada, bu berbat şehirde kalıyor. Hiç bu kadar çok bezgin insan bir arada görmemiştim. Her gün üstü başı dökülen, kokan, kötü koşullarda yaptıkları yolculuk sonucu bitlenmiş, tüm malını sırtına vurmuş göçmenler. Bu umutsuz adanın soğuk ve kasvetli binaları arasında sonu gelmez sıralar halinde bekliyorlar. Bizim gönderdiğimiz heykel karşı adadan onları gözlüyor. Şu elinde meşale olan bayan. Bartol diye bu lanet heykeli Fransa'da saklamasını ve Yankilere başka bir şey vermesini söylemeliydik. Güzel bir Larus ansiklopedisi takımı olabilirdi örneğin. Böylece medeni bir dil öğrenebilirlerdi. Ama hayır, olur mu? Onlara sembolik bir şey vermek zorundaydık. Şimdi bu heykeli Avrupa'daki ve daha da uzaklardaki bütün sahipsiz insanları daha iyi bir yaşam umudu içinde buraya çeken bir mıknatısa dönüştürmüşler. Ne gülünç! Bu Yankiler deli. Böyle insanları kabul ederek nasıl bir millet oluşturmayı düşünüyorlar? Bantry Bay'den Brest-Litovsk'a, Trondheim'dan Taur Mina'ya, ülkelerinde reddedilmiş tüm insanlar ne bekliyorlar? Bu güruhtan bir gün zengin ve güçlü bir millet yaratmayı mı? Göçmen bürosunun müdürünü görmeye gittim. Neyse ki yanında Fransızca konuşabilen birisi vardı. Adam hasta veya çirkin olanlardan pek azının geri gönderildiğini ama aradığım adamın büyük bir ihtimalle geri çevrilenler arasında olduğunu söyledi. Ayrıca Amerika'ya girebilmiş olsa bile buraya gelişinin üzerinden 12 yıl geçmişti. Ülkenin herhangi bir yerinde olabilirdi ve bu ülkenin doğusuyla batısı arasında tam 3000 mil mesafe var. Ben de şehirdeki yetkililerle görüşmeye gittim. Ancak şehrin 5 bölgeden oluştuğunu ve yaşayanların hemen hemen hiçbirinin kaydı olmadığını söylediler. Adam Brooklyn'de, Queens'de, Bronx'ta ya da Staten Adası'nda olabilir. Manhattan Adası'nda kalıp bu kanun kaçağını aramaktan başka seçeneğim yok. İyi bir Fransız için ne müthiş bir iş. Belediye binasında bir düzine Mülheim kaydı var ve hepsini araştırdım. Adamın adı Smith olsaydı çoktan eve dönerdim. Burada çoğu kişinin telefonu da var ama Eric Mülheim adına kayıtlı olan yok. Vergi yetkilileriyle de görüştüm ama kayıtlarının gizli tutulduğunu söylediler. Polis daha iyiydi. Belli bir ücret karşılığında araştırma yapabileceğini söyleyen İrlandalı bir polis memuru buldum. O lanet olası ücretin doğrudan adamın cebine gideceğinden adım gibi eminim. Ama adam araştırdı ve poliste hiçbir Mülheim'in kaydı olmadığını, 5-6 tane Müller bulunduğunu, işe yararsa kullanabileceğimi söyledi. Ahmak! Long Island'da bir sirk vardı, oraya da gittim. Yine elim boş döndüm. Bellevue dedikleri büyük hastanelerine baktım, kendilerine tedavi için başvuran o kadar çirkin bir adama ait kayıtları olmadığını söylediler. Başka nereye gidip araştırma yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bu büyük bulvarın arka sokaklarında mütevazı bir otelde kalıyorum. Berbat yahnilerinden yiyip berbat biralarını içiyorum. Dar bir yatakta yatıyorum ve keşke St. Louis'deki sıcak ve rahat dairemde Madame Dufault'un tombul kalçalarına sokulmuş uyuyor olsaydım deyip duruyorum. Hava gittikçe soğuyor, param da azalıyor. Sevgili Paris'ime insanların yollarda koşmadan yürüdüğü, atlı arabaların manyaklar gibi yarıştırılmayıp sakin sakin sürüldüğü ve tramvayların hayati tehlike oluşturmadığı medeni şehrime geri dönmek istiyorum. İşleri daha da kötüleştirmek için Shakespeare'in kalleş dilinden birkaç kelime kullanabilirim diye düşünmüştüm. Çünkü Othello ve Chantilly'ye atlarını yarıştırmaya gelen İngiliz lordlarını duymuştum. Ama burada insanlar burunlarından ve çok çok hızlı konuşuyorlar. Dün bu caddede iyi kahve likörü ve hatta Chianti şarabı satan bir İtalyan kafesi gördüm. Chianti Bordo şarabı değildir ama sürekli işemenize neden olan o Yankee birasından daha iyidir. Ah, şu anda bu ölümüne tehlikeli caddenin üzerinde tam karşımda duruyor. Sinirlerimi yatıştırmak için gidip sert ve leziz bir kahve içeceğim. Dönünce de eve dönüş biletimi ayırtacağım. 4. Bölüm. Charlie Bloom'un şansı. Louis'nin barı, 28. cadde, 5. sokak, New York, Ekim 1906. Size söylüyorum beyler, bu dünyanın en hızlı, en hareketli şehrinde muhabir olmadan dünyanın en muhteşem işine dönüştüğü anlar da var. Tamam, bazen günlerce aylak aylak oturuyoruz, gidecek hiçbir yerimiz olmuyor, görüşme taleplerimiz reddediliyor, haber çıkmıyor. Tamam, bunu hepimiz biliyoruz. Barney, biralarımızı tazeler misin? Evet, belediyede hiç skandal olmadığı zamanlar var. Çok fazla değil elbette. Bazen ünlülerden hiçbiri boşanmıyor. Central Park'ta şafak vakti cesetler bulunmuyor ve hayat pırıltısını yitiriyor. O zaman aklınızdan şunlar geçiyor. Ne işim var burada benim? Niye vakit öldürüyorum? Belki de babamın Puh Gipsi'deki giysi dükkanının başında olmalıydım. Bu duyguyu hepimiz çok iyi biliriz. Ama işin özü şu. Puh Gipsi'de erkek pantolonları satmaktan daha iyi olan bir şey var burada. Aniden bir şey oluyor ve eğer yeterince uyanıksanız avuçlarınızın içindeki büyük öyküyü görebiliyorsunuz. Daha dün başıma geldi. Size anlatmalıyım. Sağ ol Barney. Olay bu kahvecide oldu. Fellini'nin yerini biliyorsunuz değil mi? Broadway'de 26. caddede kötü bir gündü. Günün büyük bölümünü Central Park cinayetleriyle ilgili yeni bir şeyler arayarak geçirmiştim. Ama hiç sonuç alamamıştım. Belediye başkanının ofisi dedektiflik bürosuna bağırıp çağırıyor ama ellerinde yeni bir bilgi yok. O yüzden öfkeleri burunlarında. Ellerinde yayımlamaya değecek bir bilgi olmadığını söylüyorlar. Gazeteye gidip şehir haberleri masasına basmaya değecek tek sütunluk bir haber bile olmadığını söyleme riskini göze aldım. Gidip Fellini babanın altında yumuşak çikolata, üzerinde çikolata sosu olan dondurmasından yemeye karar verdim. Sosu bol, hiç yediniz mi? İnsana enerji veriyor. Kafe kalabalıktı, boş olan son masaya oturdum. 10 dakika sonra içeriye, sanki büyük bir günah işlemiş gibi çok üzgün görünen bir adam girdi. Etrafa bakındı, yanımdaki sandalyenin boş olduğunu görüp geldi. Çok kibardı. Başıyla selam verdi, karşılık verdim. Anlamadığım bir dilde bir şey söyledi. Başımla boş sandalyeye işaret ettim. Oturup bir kahve istedi. Kahve diye telaffuz etmedi. Kafe dedi. İtalyan garson yanlış telaffuzu umursamadı. Ancak ben bu adamın Fransız olabileceğini düşündüm. Niye mi? Fransız'a çok benziyordu. Ben de kibarca adamı selamladım Fransızca. Fransızca biliyor muyum? Haham başı Yahudi midir? Ah evet, çok az Fransızcam var. Ona iyi günler Monsieur dedim. Sadece iyi bir New Yorklu olmaya çalışıyordum. Ama şu Fransız kendini kaybetti. Beni fazlasıyla aşan Fransızcasıyla durup dinlenmeden bir şeyler anlatmaya başladı. Endişeliydi, neredeyse ağlayacak gibiydi. Elini cebine attı ve çok önemli olduğu anlaşılan bal mumuyla mühürlenmiş bir mektup çıkarttı. Yüzüme doğru salladı. Şimdi bu noktada ben hala endişeli bir misafire karşı kibar olmaya çalışıyorum. Aklımdan geçen tek şey dondurmamı bitirmek, 10 sent bahşiş bırakıp buradan çıkıp gitmek. Ama bunu yapacağıma şöyle düşündüm. Boş ver, şu adama yardım etmeyi bir deneyeyim. Benimkinden daha kötü bir gün geçiriyormuş gibi görünüyor. Bunun bir nedeni olmalı. Fellini babayı yanıma çağırdım ve Fransızca bilip bilmediğini sordum. Ne yazık ki sadece İtalyanca ve İngilizce biliyor. İngilizceyi de Sicilya aksanıyla konuşuyor. O zaman düşündüm, buralarda kim Fransızca biliyor olabilir? Şimdi siz çoktan omuz silker, işin peşini bırakır, çeker giderdiniz değil mi? Ve bir fırsatı kaçırmış olurdunuz. Ama benim adım Charlie Bloom, 6. isim kuvvetlidir. 26. cadde ile 5. caddenin bir blok ötesinde neresi var? Delmonico'nun yeri. Buranın sahibi kim? Charlie Delmonico. Delmonico ailesi nerelidir? Tamam, İsviçreli. Ama orada tüm diller konuşulur. Ve Charlie Amerika'da doğmuş bile olsa biraz Fransızcası vardır diye düşündüm. Fransızı oradan çıkardım ve 10 dakika sonra Birleşik Devletler'in en ünlü restoranının önündeydik. Oraya hiç gittiniz mi? Hayır mı? Şey, bu da başka bir hikaye. Cilalanmış maunlar, bordo kadifeler, saf pirinçten masa lambaları gerçekten çok zarif ve pahalı. Benim ödeyebileceğimin çok üstünde. Charlie D. hemen geldi. Buranın benim için çok pahalı olduğunun farkındaydı. Ancak büyük bir restoranı diğerlerinden farklı kılan da bu değil mi? Sokaktaki serseriye bile mükemmel davranılması demek istiyorum. Başıyla bizi selamladı ve nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Paris'ten gelmiş olan bu Fransızla karşılaştığımı, bir mektupla ilgili büyük bir sorunu olduğunu ama sorununun ne olduğunu anlayamadığımı söyledim. Bay D. kibarca Fransızın ne istediğini sordu. Adam mektubu göstererek makineli tüfek gibi konuşmaya başladı. Tek kelime bile anlayamadığım için etrafı seyretmeye başladım. 5 masa ileride Bat & Million Gates dikkatle menüyü inceliyordu. Onun hemen arkasında Diamond Jim Brady ve Lillian Russell akşam yemeği yiyorlardı. Bu arada Diamond Jim nasıl yemek yiyor biliyor musunuz? Duymuştum ama hiç inanmamıştım. Dün gece gözlerimle gördüm. Sandalyesine yerleşiyor, göbeği ile masa arasında tam 15 santimlik mesafe bırakıyor. Ne daha az ne de daha fazla. Sonra hiç kıpırdamadan göbeği masaya dokunana kadar yemek yiyor. Ben etrafı seyrederken Charlie D. işini bitirdi. Bana Fransızın adının Monsieur Armand Dufour olduğunu, Paris'te avukatlık yaptığını ve New York'a çok önemli bir görev için geldiğini anlattı. Ölmekte olan bir kadından Bay Eric Mulheim'a bir mektup ulaştırmak zorundaydı. Bay Mulheim'ın New York'ta yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyordu. Her yolu denemiş ama bir sonuç alamamıştı. O anda ben de öyleydim. Bu isimde birini hiç duymamıştım. Ama Charlie sanki düşünürmüş gibi sakalıyla oynuyordu. Sonra çok ciddi bir tonda bana Bay Bloom dedi. EM Anonim şirketini hiç duydunuz mu? Şimdi size soruyorum, Papa Katolik midir? Elbette bu şirketin adını duymuştum. İnanılmaz derecede zengin, şaşırtıcı derecede güçlü ve son derece gizli. Elbette, Park Caddesi'ndeki EM Kulesi'ndedir. Doğru dedi Bayni. Şey, EM şirketini denetim altında tutan fazlasıyla münzevi kişi Bay Mulheim olabilir. Şimdi Charlie Delmonico gibi bir adam olabilir diyorsa bir şeyler duymuş demektir. Ama ne bildiğini ondan asla öğrenemezsiniz. 2 dakika sonra caddeye çıktık, geçen atlı arabalardan birini durdurdum ve Park Caddesi'ne doğru ilerlemeye başladık. Şimdi muhabirliğin neden bu şehirdeki en iyi iş olabileceğini anladınız mı? Sorunu olan bir Fransıza yardım etmeye çalışırken New York'taki ulaşılması en zor münzeviyle, görünmez adamın ta kendisiyle görüşme fırsatını yakaladım. Bunu başarabildim mi? Bir bira daha ısmarlayın anlatayım. Park Caddesi'ne geldik ve kuleye gittik. Ah tanrım, yüksek mi de ne demek? Kocaman, tepesi neredeyse bulutlara değiyor. Tüm ofisler kapalıydı, hava kararmıştı. Ama masada oturan görevlinin bulunduğu lobi aydınlatılmıştı. Zili çaldım. Adam ne istediğimizi sormak için geldi. Açıkladım. Lobiye girmemize izin verdi ve özel bir telefondan birini aradı. Dahili hat olmalı ki santrale bağlanmadı. Sonra biriyle konuştu ve dinledi. Ardından mektubu kendisine bırakmamızı, kendisine iletileceğini söyledi. Elbette bunu kabul etmedim. Yukarıdaki beyefendiye Monsieur Dufour'un Paris'ten buraya onca yolu bu mektubu şahsen teslim etmek üzere geldiğini söyledim. Görevli telefondaki adama buna benzer bir şeyler söyledi. Sonra telefonu bana uzattı. Bir ses kiminle konuşuyorum diye sordu. Charles Bloom, Esquire dedim. Telefondaki ses, burada bulunmanızın nedeni ne diye sordu. Telefondaki adama Hearst'ün muhabiri olduğumu söyleyemezdim. Bunun kapı dışarı edilmek için yeterli neden olduğunu anlamıştım. O yüzden Paris, Fransa'dan Notre Dufour ve ortaklarının New York temsilcisi olduğumu söyledim. ''Buradaki göreviniz nedir Bay Bloom?'' diye sordu telefondaki ses. Sanki doğrudan Newfoundland kıyılarından geliyordu. Bir kez daha Bay Eric Mulheim'ın şahsına verilmek üzere bir mektup getirdiğimizi söyledim. ''Bu adreste o isimde birisi yaşamıyor.'' dedi telefondaki ses. ''Ama mektubu görevliye bırakırsanız yerine ulaşmasını sağlayacağım.'' Bunu da kabul etmedim. Yalan söylüyordu. Bay görünmez adamın kendisiyle bile konuşuyor olabilirdim. Ben de blöf yaptım. ''Bay Mulheim'a şunu söyleyin. Mektup Bayan Giri'den geliyor. Avukat öyle söyledi.'' Telefona ''Bayan Giri'' diye tekrarladım. ''Bekleyin.'' dedi telefondaki ses. Bekledik. Adam telefona geldi. ''Asansöre binin ve 39. kata çıkın.'' Dediğini yaptık. İçinizden herhangi biri daha önce hiç 39 kat yukarı çıktı mı beyler?'' ''Hayır mı?'' ''Doğrusu iyi bir deneyimdi. Bir kafesin içinde kilitli bir makine tarafından yukarıya, gökyüzüne çekiliyorsunuz. Üstelik sallanıyor da.'' Nihayet kafes durdu, ızgarayı yan tarafa çektim ve asansörden indik. ''Adam oradaydı.'' ''Sesin sahibi ben Bay Darius'um.'' dedi. ''Beni takip edin.'' Bizi üzerinde gümüş parçalar olan bir toplantı masasının bulunduğu uzun aynalı bir odaya aldı. Bu odanın anlaşmaların imzalandığı, rakiplerin çökertildiği, zayıfların satın alındığı, milyonların kazanıldığı oda olduğu açıktı. Çok şık bir odaydı. Avrupa tarzında döşenmişti. Duvarlarda yağlı boya tablolar vardı. En sondakinin diğerlerinden daha yükseğe asıldığını fark ettim. Başında geniş kenarlı bir şapka olan bıyıklı, dantel yakalı, gülümseyen bir adam resmiydi bu. ''Mektubu görebilir miyim?'' dedi Darius. Bir kobra yılanının öğle yemeğinde yemeği düşündüğü misk sıçanına baktığı gibi gözlerini dikmiş bana bakıyordu. ''Tamam, daha önce ne kobra ne misk sıçanı gördüm ama nasıl olduğunu tahmin edebilirim.'' Dufour'a başımla işaret ettim, mektubu cilalı masaya, Darius'la kendi arasına koydu. Bu adamda tüylerimi diken diken eden tuhaf bir şey vardı. Tepeden tırnağa siyahlar içindeydi. Siyah redingot, beyaz gömlek, siyah kravat. Yüzü gömleği kadar beyaz, ince ve uzundu. Siyah saçları ve pırıl pırıl ama hiç kırpmadığı gözleri vardı. ''Kobra mı?'' demiştim. ''İşte onu tam olarak anlatan tanımlama bu.'' ''Şimdi dinleyin beyler, çünkü burası önemli. Bir sigara içme ihtiyacı hissettim, yaktım. Hataydı, yanlış bir hareketti. Kibriti çaktığım anda Darius kınından çıkmış bir bıçak gibi üzerime geldi. ''Çıplak ateş yasak, kusura bakmayın.'' dedi kızgın bir sesle. ''Sigarayı söndürün.'' Hala masanın ucunda köşedeki kapıya yakın duruyordum. Arkamda yarım ay şeklinde üzerine gümüş bir kase konmuş duvara dayalı bir masa vardı. Sigaramı söndürmek için masaya yürüdüm. Gümüş kasenin arkasında büyük gümüş bir tepsi vardı. Bir ucu masaya, diğer ucu duvara dayanmıştı. Belli bir açıyla yerleştirilmiş gibiydi. Sigarayı söndürürken ayna gibi duran tepsiye göz attım. Arkamda odanın diğer ucundaki duvarda yükseğe asılmış gülümseyen adam tablosu değişmişti. Başına geniş kenarlı şapka takmış bir yüz vardı. Evet, ancak şapkanın altındaki yüz en korkusuz haydudu bile atından düşürebilecek kadar korkunçtu. Şapkanın altında yüz olması gereken kısmın dörtte üçünü kaplayan bir maske vardı. Sadece ağzın yarısı görünüyordu. Maskenin arkasından matkap gibi iki göz bana bakıyordu. Bir çığlık attım ve arkama dönüp duvardaki tabloyu gösterdim. ''Kim bu lanet olası?'' diye bağırdım. ''Frans Hals'in Gülen Şövalyesi'' dedi Darius. ''Londra'da bulunan aslı değil korkarım ama çok iyi bir kopyası.'' Gülen bıyıklı dantel yakalı adamın yüzü geri dönmüştü ama ben deli değilim, ne gördüğümü biliyorum. Neyse, Darius uzanıp mektubu aldı. ''Size garanti ediyorum'' dedi. ''Bir saat içinde Bay Mulheim bu mektubu alacak.'' Sonra bana söylediğinin aynısını Fransızca olarak Dufour'a söyledi. Avukat başını salladı. O tatmin olduysa benim yapabileceğim bir şey yok diye düşündüm. Oradan çıkmadan önce Darius jilet gibi bir sesle aynen şunu söyledi. ''Bu arada Bay Bloom, hangi gazeteden geliyorsunuz?'' ''New York American'' diye geveledim. Sonra çıktık. Caddeye çıkıp bir taksiye bindik ve Broadway'e döndük. Fransızı gitmek istediği yere bıraktım ve gazeteye gittim. ''Elimde bir hikaye var, doğru mu?'' ''Yanlış.'' Gece editörü bana baktı ve ''Charlie, sen sarhoşsun.'' dedi. ''Ben neyim? Tek yudum bile içmedim.'' dedim. Akşamki maceramı anlattım. Baştan sona. ''Ne haber değil mi? Hiçbir şey yayınlamayacak.'' ''Tamam.'' dedi. ''Elinde bir mektup olan bir Fransız avukat buldun ve bu mektubu yerine ulaştırmasına yardım ettin. İyi iş. Ama hayaletleri karıştırma. EM şirketinin başkanı Bay Darius'tan bir telefon aldım. Bu akşam onu aradığını, şahsen bir mektup verdiğini, kontrolünü kaybettiğini ve duvarlardaki hayaletlerle ilgili olarak bağırıp çağırmaya başladığını söyledi. Mektup için sana minnettar ama şirketini lekelemeye kalkışırsan seni dava edeceği tehdidini savurdu. Bu arada polis Central Park katilini yakalamış, suçüstü yapmışlar. Oraya gidip işin ucundan tut. Böylece tek kelime bile yayınlanmadı. Ama size söylüyorum beyler, ben deli değilim ve tek damla içmemiştim. Duvardaki yüzü gerçekten gördüm. Hey, şu an New York'ta Manhattan'daki hayaleti gerçekten görmüş tek adamla içiyorsunuz. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 66.